Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi zıdni ilmen ve fehmen. Ya Rabbi, ilmimizi arttır, bizi ziyadeleştir ilim yönüyle ve fehmen, fehim yönüyle ziyadeleştir. Rabbi yessir, Ya Rabbi çok çok kolaylaştır. Ve la tuassir, Ya Rabbi zorluk nasip etme. Rabbi temmim, Ya Rabbi tamamlattır. Bil hayır, hayır ile. Subhaneke la ilme lena illa me'allemtena inneke entel alimul hakim. Ya Rabbi sen sübhansın. Bizim ilmimiz yoktur senin bize öğrettiğinden başka. Şüphesiz sen alimsin, hakimsin. Evet. Ve ma tevfiki illa billah. Evet, Lokman, yani Lukman suresiyle devam ediyoruz. İlk sayfasını okumuştuk. Burada da konuşacak çok şey var. Yine bir şeyler aklıma geldi ama bu yeni sayfaya devam etmek adına şey yapacağım. Diyor, eve gidince diyorum ki ya keşke şunları da anlatsaydım diyorum. Ya da daha evvel çalıştığım ama anlatmayı unuttuğum yerler oluyor. O açıdan neyse devam edeceğim.
Siz başlamadan ben bir şey söyleyeyim.
Buyurun.
Lokman ne kim? Lokman bu peygamber midir? Ne zamanlar yaşamış?
İşte bugünkü konu. Bugünkü konu. Bununla bir şey olacak. Tafsilat olacak. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad atayna Lukmanel hikmete en şükür lillah ve men yeşkur fe innema yeşkuru li nefsih ve men kefere fe innallaha ganiyyul hamid. Ve lekad, yemin olsun, kesini kes, atayna, verdik, biz verdik. Kime verdik? El Lukmane. Lokmana verdik, Lukmana verdik. Neyi verdik? El hikmete. Hikmeti verdik. Niçin? En şükür lillah. Allah'a şükret diye. Şimdi Lukman bazılarına göre peygamber, bazılarına göre Allah'ın özel bir kulu. Peygamber olduğuyla ilgili net bir delil olmadığı için peygamber diyemiyoruz. Davut Aleyhisselam zamanında yaşadığı ve ömrünün çok uzun olduğu söyleniyor ve Azer neslinden olduğu söyleniyor. Azer kim? İbrahim, Hazreti İbrahim'in babası, yani o nesilden olduğu söyleniyor. Yani İsrailoğulları diyebiliriz. Zaten bütün olaylar Orta Doğu dediğimiz o alanda geçiyor. Aslında Orta Doğu deyimi de yanlış. Birisi beni uyardı, hemen bir parantez içinde söyleyeyim. Bak, Orta Doğu. Neye göre Orta Doğu?
İngiltere'ye
göre Doğu. Yani İngilizler kendilerini medeniyetin ortasına koydukları için yakın Doğu, Orta Doğu, Uzak Doğu demişler. Hayır ya, Doğu falan değil, merkez. Allah Kabe'yi oraya merkez koyduysa Orta Doğu deyimi bir İngiliz oyunu. İngilizler kendilerine göre bizim şeyimizi oluşturmaya başlamışlar. Mesela aynı şekilde Osmanlı İmparatorluğu diye bir deyim yok. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu, yani imparatorluk ne var? Emperyalizm var.
Sömürme
var. Yani Osmanlı İmparatorluğu hiçbir zaman kendine Osmanlı İmparatorluğu dememiş. Osmanlı Devleti Aliye, hatta Osmanlı bile dememiş. Çok birisi uyardı. Devleti Aliye demiş. Çünkü ailesiyle övünmüyor, ırkıyla övünmüyor. Bakın, kendileri bir Türk boyu olmasına rağmen, kayı boyundan olmasına rağmen Türklüklerini öne çıkarmamışlar. Nereden biliyoruz? Eşlerini yabancılardan seçmişler. Bütün vezirleri şeylerinden. Yani bir bugünkü anladığımız anlamda bir ırkçılık kavramı yok. Kendilerini Osmanlı Devleti diye bile adlandırmışlar. Yani Devleti Aliye demişler. Affedersiniz. Hele hele imparatorluk dememişler. Kim imparatorluk? İngiltere imparatorluk. Neden? Hala bugün emperyalizmin etkileri var. Hala Fransa bir imparatorluktu o zaman. Emperyalist akımları vardı. Mali'ye gitti.
Almanya'da.
Şeyde, anlatabiliyor muyum? Bazı kelimeler bize sonradan İngiliz oyunu olarak yükletilmiş, biraz daha dikkatli olunması gerektiği düşüncesindeyim. Önemli miydi söyleyeceğiniz?
Hadi.
Tamam. Bunu niye söylüyorum? Orta Doğu kelimesi çağrışım yaptı da o açıdan. Orta Doğu İngilizlere göre, bize göre o coğrafya var ya, şu andaki coğrafya, Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerini gönderdiği mıntıka. Kuzey Amerika'da bir şey yok. Yani Amerika'da bir şey yok. Kuzey Avrupa'da bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Bütün olaylar bu coğrafyada dönmüş. Yani Kudüs en fazla. Yani o doğuya doğru gidilirse. Yani o coğrafya. Burada olmuş. Şimdi
bunun sebebi ilk dediğin ne olabilir?
Şimdi Kudüs şehri deniyor. Kudüs Allah-u Teala'nın esmalarından bir esma. Kuddüs esmasının tecellisi. Allah-u Teala o topraklara El-Kuddüs ismiyle tecelli etmiş. Dolayısıyla biz ne diyoruz? Mukaddes topraklar diyoruz. Allah-u Teala ismiyle tecelli ettiği için o ilahi olaylar da orada cereyan ediyor. Ve Mekke'de, bakın şeyde o toprakta, ilk Kabe olan Kudüs de orada, bizim Kabe'miz olan şeyde Mekke'de. Yani Allah o bölgeye özel bir şey olmuş. Mesela bunun şeyiyle bakalım. Dünya haritasına bakılıyor, kıtaların arasındaki yoğunluk, bu altın oranlar var, biliyor musunuz bilmiyorum, ilgilenenler vardı. Dünyanın merkezi orası Kabe'nin oluyor, yani coğrafi olarak da orada, manyetiksel olarak da izdüşümler orayla birleşiyor. Yani Allah'ın bir hikmeti var orada, biz ona inanmak zorundayız ama bütün olaylar burada olmuş. Demek ki Allah-u Teala'nın El-Kuddus isminin tecellisi olan bir şey diyorum, sonuç olarak diyorum.
Söylenmez ama Tanrı'nın yürüdüğü topraklar deniyor. Öyle doğru bir ifade değil de.
Yani işte evet. Göz bebeği önem verilen bir yer. İşte bu Lokman da o bölgede ve İsrailoğulları döneminde yaşamış birisi. Farkı ne? İşte burada Allah-u Teala açıklıyor. Biz Lokman'a hikmet verdik diyor. Onun Kur'an-ı Kerim'de peygamber olmamasına rağmen, yani büyük bir ihtimalle peygamber değil, olmamasına rağmen aynen bir peygamber gibi anılması ve koskoca sureye ismesinin verilmesinin sebebi hikmeti, bak hikmet diyoruz, hikmet verilmesi. Şimdi hikmetle ilgili ben bugün bazı şeylerle ilgileneceğim. Çoğu yerde Kur'an-ı Kerim'de biz ona değişik isimler zikrediliyor, özellikle peygamberlere ilim ve hikmet verdik diyor. Şimdi ilimle hikmetin bir farkı var, bir ilişkisi de var. Aynı zamanda bir farklılığı var. İlim, bizim bildiğimiz ilim. Yani bizim okullarda öğretilen ilimler. Bu peygamberlere de ilim veriliyor. Bakın, ilmin iki verilme şekli vardı. Birisi öğrenme. Hadis-i Kudüs'ü de diyor ya, ben diyor rızkı dilediğime ilmi isteyene veririm. Yani siz ilim talep ettiğinizde size talebiniz doğrultusunda bir ilim veriliyor. Yani kitapları açtığınızda alıyorsunuz. Ya da ya Rabbi ben ilim tahsil etmek istedim denize kapılar açık. Bir şekilde öğreniyorsunuz. Bir engel yok. Verilmeyenler genelde talep etmeyenler. Hani ya çocukları zorla okutulmaz denir. Ya baba ben okumayacağım. Ya olmak ben seni çıraklığa vereceğim. Ver baba ben okumayacağım. Gidiyor ne oluyor? Çırak oluyor orada. İlmi talep etmiyor. İlmi talep olsa Allah bir şekilde açıyor. Okula gitmedi. Yine de bir imkanlar var yani. Hikmet bir de gaybi ilimler dediğimiz ilimler var. Burada da vehbi ilimler deniyor. Belirli bir şeye olanlara, belirli bir yere aşamaya gelenlere artık verilen ilimler var. Özellikle de peygamberlere verilen ilimler ya da manevi bazı şahsiyetlere, evliyaullah'a verilen ilimler gibi. Bunun en kuvvetlisi de ledünni ilimdir. Hikmet ise kitaplarda baktım çok doyurucu açıklamalar yok. Bir şeyde bir çok güzel bir ifade var. Oradan şey yaptı. Benim daha doyurucu oldu. Elmalılı'da. Onu biraz sonra söyleyeceğim. Hikmet de ilmin daha derini. Altyapısı. Yani bir ilim var, bir bilgi var. Bilgi olarak. Onun derinlerdeki sebebi hikmet. Yani neden öyle? Yani mesela bir biyolog ne yapıyor? İşte çiçekler var, çiçeklerin renkleri var, bir şeyleri var. Hikmet ise onun neden öyle olduğunu şey yapıyor. Mesela bütün her renkte meyve var ya da sebze var ama mavi yok. Mesela mavi renkte gül de yok. Mesela çiçeklerin renklerinin nasıl oluştuğuyla ilgili biyolojide bir ilimler var. İşte bilmem ne kromozomu var. Oradan şu maddeler oluşuyor. Ama neden mavi renkli bir şey diyor, meyve. Meyve. Meyve. Çiçek demedim. Çiçek mi dedim ben yanlış? Ben meyve dedim hatırlıyorum da.
Meyve de var mı? Yaban mersininin o mavisi var, uzun böyle var. Var mı?
Vallahi hiç görmedim, bilmiyorum.
Var.
Mesela
da var mavisi.
Mavi Allah işte. Mavisi zaten tünü var.
Evet. Mora kaçıyor. O da var. Mora kaçıyor.
Evet. Ben görmedim, bildiğim kadarıyla yok. Bir de mesela mavi renkli gül yok. Suni olarak şimdi yapılıyor bir şeyler. Mesela bunun sebebi hikmeti deniyor bak. Sebebi hikmeti, Allah-u Teala'nın onu öyle yaratılışındaki sebep. Buna hikmet deniyor işte. Hikmet de verilen bir şey. Ayetlerde baktım. Bakara suresinde bir ayet var. Bu çok ilginç. Bakara 269. Türkçesini okuyacağım. Allah dilediğine hikmet verir. Kendisine kime hikmet verilmişse şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunu ancak ulul elbab, yani akıl sahipleri arar, anlar. Yani kime hikmet verilmişse diyor. Veren kim? Allah. Yani kim hikmet öğrenmişse değil. Kime hikmet verilmişse. Demek ki Allah dilediği kimselere, dilediği neyse, Allah'ın bir kriteri var haşa ya da bir sebebi, hikmet şeyi var. Buna istinaden verilmiş olan bir hikmet var. Ama diyor ki bak, kime hikmet verilmişse şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir.
Hikmetini bilene veriyor.
İşte o da şey, şükret diye diyor ya, onunla da ilgili bir şey. Şimdi mesela hikmetle ilgili değişik şeyler söylemek gerekirse şu benim çok hoşuma gitti. Alemde diyor Allah'ın hikmetiyle koyup tahsis buyurduğu sebepleri ve hükümleri, parantez içinde yani kanunları, yani Allah'ın koyduğu kanunları keşfederek ondan bir takım ilmi sonuçlar çıkarma yeteneği, yani keşif yeteneği. Yani Allah her şeyin hikmetini tek tek öğretebileceği gibi bir de keşfetme yeteneği, fehmi veriyor. Dolayısıyla kişi o hikmette baktığı zaman olayların sebeplerini, derinlerindeki nedenlerini, derinlerindeki ilimleri anlayabiliyor. Bu bir yetenek. Yani kime hikmet vermişse, yani derin anlayış kabiliyeti de diyebiliriz bunu, diyebiliriz. Bu şekilde Allah-u Teala ona ne yapmış oluyor Bakara suresine göre? Ona hayırdan çokça verilmiş demektir diyor. Neden? Müthiş bir şey. Mesela diyelim şeyleri biliyorsunuz o meyve olayında, onun gibi. Hemen Lokman'a şey yapacağım. Lokman'la ilgili neyi biliyoruz?
Oğlana yaptı nasıl ya?
Başka bir halk arasında bir deyim var. Ha, ne deniyor ona? Lokman halk arasında ne deniyor? Lokman hekim. Bak, hekim.
Hikmetten geliyor.
Şimdi bugünkü anlamıyla doktor. Ama hani Lokman hekim gelse derdime çare bulmaz diyor ya. Demek ki Allah-u Teala ona öyle bir hikmet vermiş ki tıp konusunda efsane olmuş. Neredeyse ölümsüzlüğü bulacakmış. Yani çünkü ölüme çare yok diye bir hadis-i şerif var. Her şeyin çaresi vardır ama ölümün çaresi yoktur diye. Orada bulacağını tahmin etmiyorum da bir şey var. Neyle bulmuş olabilir? Yani bugün tıp 2013 yılında hala bir sürü olay var değil mi? Halledilemeyen bir sürü olay. Demek ki ilimle bulunabilecek bir şey değil. Hikmetle olmuş olabilecek. Mesela şöyle bakın. Ne dedik biz? Keşif yeteneği. Bak, bir Allah'ın kanunlarını keşfederek ondan bir takım ilmi sonuçlar çıkarma yeteneği. Yani şimdi bakıyor hastalığa, hastalığın manevi sebebini biliyor ya da anlıyor. Yani bunun başında bir hastalık var ama ne? Bunun da ilacı ne olabilir? Şimdi ya ona manevi tavsiyelerde bulunuyor. Mesela yüksek tansiyon ve şeker hastalığının sebebi, biz arkadaşlarla konuştuk. Olaylara olması gerektiğinden fazla dünyevi değer vermek. halk arasındaki tabire takmak. Yani olayların gidişatında zuhur-u ilahiyesinde daha tevekkülsel davranma değil de daha ayrıntısıyla, daha hırsla yaklaşmak. Şeyi ne? Fiziksel yansıması ne? Adrenalin hormonu yükseliyor. Sürekli olarak adrenalin hormonu yükseldiği içerisinde vücut hormon dengeleri bozuluyor. İyice bir bozulduğu takdirde insülin sistemi bozuluyor, sen sürekli insülin vermek durumunda kalıyorsun. Asıl sebebi ne? Sürekli adrenalinin üretilmesi. Ha, genetik yatkınlık var. O ayrı. Yani onun da sebebi hikmeti var. Bak yine hikmet diyorum. Sebebi hikmeti var ama görünüşü bu. Şimdi bu yine daha yüzeysel. Bunun gibi bir insanın rahatsızlığıyla ilgili bir şeyleri eğer hikmet verilmesi Allah tarafından verilen ilimle ya da kavrayış yeteneğiyle baktığında o kişinin yüzünden bile anlıyor. Sebebine bakıyor. İyi ya manevi tavsiyelerde bulunuyor. Bak sen şöyle şöyle davran ya da şöyle şöyle davran. Bu da tıptır. İyileştirme amaçlı sıhhat bulma çabası değil mi? Bu şekilde ya da ona bir ilaç yapacak. Ama bugün bakın teknoloji ileride ne kadar moleküler seviyede bir araştırma yapılıyor. Kimya ne kadar büyüdü. Buna rağmen ilaç yapılamıyor. E şimdi o zaman ilaç neydi? Hiç düşündünüz mü? Bana çok komik geldi. İnanın yani komik geldi ama şaşkınlığımı ifade etmek için söylüyorum. Şeyle ilgili değerlere bakın. Aa, şu ottan şu kadar gram alırsan, şunu şununla karıştırırsan, şu kadar bekletirsen şuna iyi geliyor. Öbüründen bu şekilde. Bir aktara gidiyorsunuz, inanılmaz derece bir şey. Ya insanlığın tarihi, bilimsel tarih o kadar da eski değil. Bir insanın deneme yanılma yoluyla onların neyin neye iyi geldiğini bilmesi teorik olarak mümkün değil. Yani o otu alacaksın da ya şu acaba şu hastalığa iyi geliyor mu? Ya iyi gelmiyormuş. Peki şu mu? Ya milyonlarca ot var. Gramajını nereden bileceksin? Aç karnı mı tok karnı mı olduğunu nereden bileceksin? Balla mı sirkeyle mi karıştırılacağını nereden bileceksin? Bir de şurada yetişen ot. Burada şey olan ot. Yani bunun deneme yanılma yöntemiyle, bilgi birikimiyle olması mümkün değil. Neyle olmuş olabilir? Ya vehbi ilimle olmuş olabilir Allah'ın öğrettiği ya da işte Lokman Hekim'de tecelli ettiği gibi hikmete binaen olmuş olabilir. İşte Lokman Hekim kavramı buradan geliyor. Ben eminim ki %70'e 80'i Lokman Hekim kaynaklı bugün bildiklerimiz.
Evet.
Akşemseddin Hazretleri'nde de bu ilim varmış. Akşemseddin Hazretleri biliyorsunuz tıpla ilgili şeyi birçok ilimde şeyi var. İstanbul'un fethinin de manevi fatihi olarak değerlendiriliyor ama asıl ilgi alanı tıpla ilgili alanlarda ve mikrobun ilk kaşifi olarak söyleniyor. Ben bir radyoda dinlemiştim. Öyle bir şeyde bulunmuş ki hastalıkların asıl sebebi gözle gözükmeyen canlılardır diye bir tabiri var şeyin. Ama bize hani daha 18-19. Yüzyılda bulunmuş gibi lanse ediliyor. Neden? Osmanlı'ya imparatorluk diyen aynı zihniyet kendilerinde üstün görüyorlar, kibir de görüyorlar. İlmin kendilerinden çıktığını ifade ederek şey yapıyor. Biz de inanıyoruz. Neden? Bizim okul kitaplarında öğretimi bir din bilgisinde biraz gösterildi. Mesela birisinin çok güzel bir sözü vardı. Diyor ki bizden patent alıyorlar diyor. Biz diyor sıfırın patentini istesek diyor dünyanın en zengin ülkesi oluruz. Ne demek isteniyor? Matematikin şeyi babası bir Müslüman alim. Sıfırı bulan ve şu anki bütün bilgisayar sistemleri o sıfıra özgü bir şey. Patente alınsa öyle. Yani ilmin çok ciddi bir İslami yönü var ama örtbas ediliyor şey yapılıyor. İnanılmaz bir şey var. Yani o bir baksanız inanılmaz keşifler var. İşte bunlardan birisi olan Akşemseddin Hazretleri'nin de bir şeyi, ilmi bir bitkiye baktığı zaman onun hangi hastalığa iyi gelebileceğini işte hikmete binaen anlama yeteneği varmış. Ve bununla şey yapıyor. İşte bu ilmin babasının da pirinin de Lokman Aleyhisselam Lokman Hekim olduğunu düşünürsek hikmeti biraz daha iyi anlıyorsunuz. Yani hastalığı biliyor, hikmetini biliyor, o bitkinin hikmetini biliyor. Onunla ilgili diğer ilimlerle beraber Allah'ın izniyle şifa veriyor. Ama Kur'an-ı Kerim onun bu yönüyle değil de bunu hikmet parantezili açmış. Biraz sonra göreceğimiz oğluna nasihatleriyle gündeme getiriyor. Çünkü İlim zannedildiği gibi tek bir alanı kapsayan bir şey değildir. İlim bir bütündür. Bunu ayıran parçalara bölmek son zamanlarda olmuş. Ne zaman ki deniyor, pozitif ilimler değil, ona diyemeyeceğim. Çünkü pozitif, bak yine kelimelerle ilgili oynanmış bunu, aman dikkat edin, hayatınızın her yanına dikkat edin. Pozitif ilimler denilen müsbet ilimler. Bu niye pozitif deniyor? Pozitifin tersi ne? Negatif. Negatiften de kastediliyor manevi ilimler. Ama olumsuzluk mesajını bizim bilinçaltımıza yüklüyorlar. Olur mu pozitif ilim? Müsbet ilim diyebilirsin. İspatlanabilir, gözle görülebilir, değerlerle ispat edilebilen bilim. Öbürüne de dini ilimler. Şu an bizde ayrılmış. Ne bizim fakültelerde şey okutuluyor, dini ilimler okutuluyor, ne ilahiyat fakültelerinde matematik, fizik, kimya, astroloji okunuyor. Hayır, eskiden birmiş. Yani işte Akşemseddin'e örnek verirsek her alanda bir şeyi var. Fetva kurulunda, manevi alanda da bir şey. Ne zaman ki bizden ayırmışlar, şey bozulmaya başlamış, sistem bozulmaya başlamış. İşte Lokman Hekim de eğer bugünkü anlamıyla müsbet ilimde bir zirve ise, Kur'an-ı Kerim'de de onun manevi tavsiyeleri öne çıkarılarak aslında bunun her ikisinin ayrı olmadığını, bir kimsede bir hikmet olursa her konuda söz sahibi olabileceğinin de bir ifadesi burada.
İşte, bazı İslam alimleri bunu açıklarken Lokman Hekim'in bitkilerle konuştuğunu da söylüyor. Yani Cenab-ı Allah o verdiği hikmette, o ilmiyle, o bitkilerle konuşup hangisinin neye iyi olduğunu da bitkiler ona bildirdiği de ifade ediyor.
Bak, Bakara suresinde ne deniyor? Allah kime hikmet verilmişse şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bak kesiren, hayran kesiren. Kesiren çok. Eğer Allah bir çok ifadesini kullanıyorsa bizim aklımıza gelen ya da gelmeyen bir sürü alanda bir çokluk var. Tabii ki yani konuşmada bizim bilmediğimiz neler olabilir. Yani yüzeyel de olabilir. Mesela ya bugün bir şeyler anlaşılmaya başlandı. Yaprakları koyu yeşil olanlar kanseri vakalara daha fazla faydalı gibi bir ilim var mesela. Çünkü neden? Şimdi antioksidan var. Onlarda daha fazla olduğu için. Bunun gibi derinlerinden ne kadar şey olduğunu düşünün bu anlamda. Peki Allah-u Teala bu hikmeti niye veriyor? Bakın devam ediyor. Hava atsın diye değil. Çokça para kazansın diye değil. Bak ne diyor? Allah'a şükret diye. Bak Allah'a şükretsin diye de değil. Allah'a şükret diye. Yani emir gibi. Peki şükür ne?
Şükür, teşekkür.
Teşekkür diyelim. Yakın. Şükrün asıl manası şudur arkadaşlar. Birçok şeyde ifade edilebilir ama nimetin Allah'tan geldiğini bilmektir. Eğer siz sofranıza oturduğunuzda o nimetin sizin paranızla kazanılan bir şey değildi, aslında Allah'ın size ikramı olduğunu bilirseniz bir kere kafadan bir şükre girersiniz. Ya böyle ya işte yemek yeniyor, bismillah. Bu da güzel. Hiç anmalıktan edilir. Ama bismillahı bilinçli söylerseniz daha farklı olur. Ya Rabbi şükürler olsun verdiğin nimetler. Yani göbeğiniz Allah şükürler olsun. Oh be, karnımızı da kapıda iyice doyurduk anlamında da diyebilirsin. Hal olarak da bunu diyebilirsin. Ya Rabbi biz bunlara layık değiliz ama sen gönderdin. Bak yani insanlık tarihinin bulmadığı, bizim kendilerinin ayağının dibine girebileceğimiz insanların bulamadıkları şeyi biz bugün soframızda yaşıyoruz. Biz bunlara hak etmiyoruz ama ya Rabbi sen bize lütfediyorsun, teşekkür ederim. Ve normal yani yere düşmüş bir elmayı da almıyoruz. En güzellerini alıyoruz.
Hocam. Tevazu göstermek lazım biraz doğru. Şükür yaparken.
Gayrimüslim Hristiyanlar sofraya yemeye başlamadığı bir dua yapıyorlar. Peki biz Müslümanlar olarak bu duayı biz niye bir şey yapmamışız? Adet anlamı yapmamışız.
Oh, bu cevap yeterli mi? Deveye sormuşlar da niye boynun eğri demişler. Nerem doğru ki demiş. Yani bize arkadaşlar bize bir şeyler oldu. Yani son 100 yılda, son 150 yılda bize bir şeyler oldu. İslam toplumuna bir şeyler oldu. İşte karıştırıldı. Fitne fesata uygun şey yaptık. Ama bir ayeti kerime var. Bak ben İngilizleri çok suçluyorum bu konuda ama ayeti kerimeye göre biraz da haksızım. Çünkü ayeti kerime diyor ki ey insanlar diyor, siz hidayet, ey müminler diyor, siz hidayette olduğunuz sürece diyor, dalalette olanlar size zarar veremezler. Formül, ayet ve Allah diyor. Eğer biz zarar görmüşsek, değil mi? Zarar görmüşüz değil mi? Demek ki biz hidayet üzerine davranmamışız. Hidayette olan birilerinin üzerine davranmamışız. Ne zaman düzeliriz? Yine ayet cevap veriyor. Biz bir diyor bir topluluğa verdiğimiz nimeti onlar kendilerindekini değiştirmedikleri sürece değiştirmeyiz diyor. Bunun iki anlamı var. Birincisi, o kimsenin üzerinde güzel nimetler var toplum üzerinde. Her şey güzel, lütuf keremle gidiyor. Kendilerini bozmadıkları sürece biz onların diyor, üzerinden bozmayız diyor. Allah'ın el-emin esması tecelli ediyor orada. Bir. İkinci anlamı, sürekli ters giden bir şeyler var. Sen durumunun düzelmesini mi istiyorsun diyor, şartlarının düzelmesini, nimetlerin düzelmesini mi istiyorsun diyor. Önce kendini düzelt. Çünkü bir topluluk kendindekini düzeltmedikçe biz onun üzerine olan nimetimizi değiştirmeyiz diyor. İki şekliyle de algılanabilir bu. Ha biz bu makus talih diyelim buna. Değiştirmemizi mi istiyoruz? Biz düzeleceğiz. Hem ferden düzeleceğiz hem de topluca düzeleceğiz. Ya biz Müslüman bir topluluğuz. Ne yapıyoruz? Bize bir kafirler gibi, müşrikler gibi, Hristiyanlar gibi, Yahudiler gibi düşünmek ve yaşamak yaraşır mı? Deyip düzeleceğiz. Ve bu toplum bazında olacak. Bu olduğu takdirde olur. Yani hani ahın içinde o var. Hem biz kendimiz İslami yoldan ayrılmaya başlamışız, hem de dalalette olanlar hainlikleriyle, kurnazlıklarıyla bizi şey yapmışlar, bu duruma gelmişiz. Bir şekilde olmuş işte. Şimdi Allah'a şükret dediği işte ilk kısmı o. Bir kere nimetin Allah'tan geldiğini bilmek. Bakın bu çok önemli. Bunu doğru anlarsanız şükrün kapısını açmış olursunuz. İkinci anlamı şükrün teşekkürdür. Yani Peygamber Efendimiz diyor ki insanlara teşekkür etmeyen Allah'a teşekkür etmez. Yani bir hoşnutluktur, beğenmektir. Ya Rabbi teşekkür ederim demektir. Çocuğumuz birisini teşekkür ettiği zaman bizim daha fazla veresimiz geliyor değil mi? İşte şekur Allah-u Teala'nın esmalarından bir esmadır. Anlamı da az yapılan bir faaliyete çokça olumlu karşılık vermek demektir.
Bir teşekkür ediyoruz, çok önemli bir şey.
Yani beklemek değil de şöyle, Allah hak ediyor.
Tabii canım.
Bunu yapmadığın takdirde haksızlık etmiş, Kur'an ifadesiyle zulmetmiş oluyorsun. Yani biraz sonraki ayetlerde eğer vakit kalırsa ona da değineceğim. Yani hak olmayan bir davranışı yapmak zulümdür. Hem kendine zulümdür hem de sisteme zulümdür. Şükrün diğer bir boyutu da hani Allah'a şükret diye. Bir ayet var onu size şey yapacağım. Sebe suresindeki 13. ayet. Bir ortası var. Orayı söylemeyeceğim. Ey Davut ailesi, şükür ile çalışın. Şükür ederek amel edin. Çünkü kullarım içerisinde şükreden pek azdır. Bakın amilü diyor. Bakın i'melu çalışın ala Davud'a, Davud ailesi şükran. Hal cümlesi var burada. Şükür olarak çalışın. Şükrederek çalışın. Şükür moduyla çalışın. Bu da şükür. Yani ya benim bu şartlarım Allah'tan. Ben buradan nefsani bir beklentim olmasın da hep Allah'ın rızası için çalışayım ve bunu da şevkle yapayım dediğinizde ne iş yaparsanız yapın, ne hal üzerine bulursunuzsanız bulun, şükrederek çalışmış oluyorsunuz. Yani birimiz devlet dairesinde bir memur olabilir, birisi yönetici olabilir, birisi başka bir şey olabilir. Ne yaparsanız yapın, şükürle çalışın. Hatta evde masayı temizlerken. Bir ara bende bir öyle atalet hali vardı, böyle esneme hali vardı bilmem ne. İşte bir abimle konuştum. Dedi ki, ya dedi şükrederek çalışsana dedi. Ya bak bu masanın masa şimdi dağınık, ben bunu bir şey yapayım ya temizleyeyim. Yani Allah'ın sistemini tertemiz yapayım. Öyle oldu, bir enerji gelir. Ondan sonra ya şu bulaşıkları da bir yıkayım, tertemiz oldular. Ne yapıyorsun diyor, aşk getiriyor. Yani yaşama aşkı, Allah aşkına giden aşk getiriyor. İşte bu da şükrederek çalışmak. Başka bir boyutta şükür, ibadet. Peygamber Efendimiz, hani bir hikaye anlattım ya, Hazreti Ayşe kalkıyor bir gün, yanında Peygamber Efendimiz'i göremiyor. Bakıyor ayakları şişik vaziyette namaz kılıyor. Diyor ki ya Resulullah diyor, senin gelmiş geçmiş bütün günahların affolunduğu halde neden böyle namaz kılıyorsun diyor. Şimdi. Ya Ayşe diyor, Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı? Biz ne diye namazı kılıyoruz? Sevap kazanmak için kılıyoruz.
Allah rızası için.
Her namazı şükrediyorum. Şükür et namazı kılıyoruz inşallah.
Allah rızası, Allah'a şükür.
İşte olması gereken onu diyorum. Ama bakın herkes derinlerine bir bakarsa aslında ibadeti ne için yaptığına bir baksın. Derinlere şey olur. Peygamber Efendimiz son noktayı gösteriyor. Yani namaz kılmak işte aman ceza yemeyeyim, aman farziyetin terk etmeyeyim falan diyerek değil. Cenneti kazanayım falan değil, bir şeyler için değil yani. Bakın, ya bakın gerçek söylüyorum, şu cennet için çok şey yapıyoruz. Lütfen bir derinlerinizi, bir niyetlerinizi bir sorgulayın. Bakın kötü bir şey değil. Yani bir sürü imansız insan var. Ona göre cenneti iman etmesini yapıyorsa onun için bir çabalamak güzel. Ama hani ben daha iyisini söylüyorum. Ya. Peygamber Efendimiz'in işaret ettiği yere söylüyorum. Şükredici bir kul olmayayım mı? Yani namazı şükretmek için bir bahane, bir unsur, bir basamak, bir araç olarak görüyor Peygamber Efendimiz. Bak ne kadar önemli bir kavram. Hani hanif konusunu işlerken konuşmuştuk ya. Önce yönelin diyor. Sonra takva sahibi olun diyor. Üçüncü aşamada namaz geliyor. Namaz kılın diyor. Zalike dinül kayyim ediyor. İşte zaten asıl din budur. Yani namaz, ibadet Allah'a yönelmek için bir vesile, bir araç. Asıl amaç Allah'a yönelmek. Bir ayet vardı neydi? Sallu li zikri diyor ayette. Namaz kıl. Ne için? Beni zikretmek için diyor. Beni anmak, aklına getirmek, zikretmek için diyor namaz kıl. Yani namaz amaç değil, araç. Ama müthiş bir araç. En ufak ayağımızı kaydırmamamız gereken, tadili erkanıyla, zamanıyla, ciddiyetiyle, huşusuyla, huduyla yapmamız gereken ama hedefin de Allah'a yönelmek, Allah'a güzel kulluk etmek, Allah'a şükretmek için vesile olan bir ibadet olarak görmek lazım. İşte Allah'a şükretsin altında bunlar var. Çünkü Allah onu sana verdi, nimet olarak verdi. Sen de bu bilinçle yap.
Yani şu şükür olayı, şükür izahı ne kadar derinlemesine bir anlam taşıyor.
Ya.
Şimdi o şükür değil de hocam hikmeti anlattınız. Bir mesela İngiltere'den misal verdiniz. Efendime söyleyeyim Orta Doğu'dan misal verdiniz. Bir de ondan sonra az önce Hanif dininden bahsettiniz. Bana şöyle bir çağrışımlar yapıldı. Kendi kafamda yani. Mesela bizi İngiltere şu anda ta geçmişimizden itibaren yönlendirmiş. Tamam mı? Ondan sonra bir de ortada şu anda zahir ilimlerden bahsediyorum şu anda. Bir medya var. Kafamızı sürekli bir tarafa çekmek isteyen, çeker hatta. Efendime söyleyeyim. Ama bunlar hep zahir ilimlerle uğraşanlar için. Hikmetten bahsettik ya, batıl ilimleri de sürekli düşündüğün de, mesela Hanif dininden bahsettiniz ya, Enam suresi 75. ayet galiba. Hazreti İbrahim'e bütün bunu sürekli düşüne düşüne neden verildiğini, 79'da da özellikle gösterildiğini mesela şeyden, gayb aleminden. Ondan sonra bulup da yönünü Hanif dinine çevirdiğini söylüyor. İsterseniz bir bakarsanız oradan, yani hikmet böyle. Sürekli mesela zahirle uğraşana değil, batınla da uğraşana özellikle istiyor yani. Veriliyor. Ben de bu çalışmıyor. Mesela pardon bir şey daha söyleyeyim. Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifinde diyor ki Allah-u Teala hani elini sırtına koydu. Şeyi göster. Şu anda diyor Meleği Ala'da ne konuşuluyor biliyor musun? Bilmiyorum ya. O da diyor ki kefaretler konuşuluyor. Hatırladınız mı? Hatta sebebini söylüyor. Ondan sonra peki bunlarla ilgili ne yapmamız lazım? Camide sürekli oturmalı, zikretmeli. Efendime söyleyeyim misafiri sürekli şey yapmak, yedirmeli falan. Sebeplerini de anlatıyor.
Anladım. Doğru da bir yeri şey yapacağım.
Ben fazla bölmüyorum dersleri.
Tamam.
Siz de kardeşim sıra sıra ara sıra siz de gidiyorsunuz. Siz de gidiyorsunuz.
Ben size söylüyorum.
Bana değil ya ortaya.
Tamam.
Bana da gidiyor. Hadi şahit edersin. Siz de giriyorsunuz.
Tamam.
Siz de
giriyorsunuz. Tamam. Şey olsun, rahmeti olsun tamam, ortam şey yapalım. Tamam.
Ben de özür dilerim bence.
Tamam tamam, önemli değil. Şey yapalım. Şimdi ya önemli değil arkadaşlar, bunlar şey değil. Yaparız. Katkı boyutunda şeyler iyi ama hani belki uzunlamasına girişler farklı boyutlardan olabilir. Onu şey yapıyor. Neyse biraz daha farklı olur. Şunu diyeceğim. Evet. Kim şükrederse وَمَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ ancak kendi nefsi için şükreder. Bakın burada çok ilginç.
Evet.
Hani dediniz ya Allah teşekkür bekliyor mu diye. Bakın Allah teşekkür beklemiyor. Şöyle. Allah Samet ve Allah Gani. Yani bir şeye ihtiyacı yok. Hani İhlas suresinde var ya kul hu Allahu ehad Allahus samet. Allah samet ne demek? Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, ihtiyacı yaratan demek. Gani de o anlamda. Bize zengin olarak çevriliyor ama zengin değil. Yani bir şeye ihtiyacı olmayan anlamına geliyor. Bu durumda kim şükrederse diyor ancak kendi nefsi için şükreder. Yani kendi menfaatlenir. Allah'ın o konuda herhangi bir şeyi yok. Zaten sonunda diyor ki bak ganiyyun hamid. Allah ganidir ve hamiddir. Yani iki anlam var bunun. Allah ihtiyacı yok, ganidir. Yani sizin şükrünüze ihtiyacı yok ve hamiddir. Hamid'in iki anlamı var. Bir, Allah kendi kendini över anlamına geliyor. Ve övgülere de layık olan anlamına geliyor. Yani size şey yok. Zaten melekler var zaten öven. Değil mi? Allah-u Teala da kendi yaptıklarını biliyor zaten. Yani bu bile şey de yani şehidallahu diye bir ayet var ya Allah diyor şahit diyor kendi kendine şahit. Neden? Yani biz Allah'ı anlamaya çalışıyoruz ama eserlerinden anlamaya çalışıyoruz. Allah sistemi yaratan. Ve sistem de mükemmel yani. Birisinin övmesine gerek yok. Kendi kendine şahitliği yeter yani o anlamda. Ha, biz şükredersek kendimiz için yaparız bunu. Ama diyor ki bakın وَمَنْ كَفَرَ kim de küfrederse bakın çok ilginç. Bütün meallerde nankörlük ederse diyor. Ama şeyin aslı kefere. Kim küfrederse. Yani şükrün zıttı küfür. Burası çok ilginç bir nokta. Yani nankörlük olarak Türkçe'ye aktarılıyor ama küfrederse. Yani küfür ve iman olarak ayırmıyoruz ya. Onun bir parçası şükretmek. Çünkü siz nimetlere Allah'tan geldiğine inanmazsanız, bir teşekkür duygusuyla müteşekkir olarak Allah'a yönelmezseniz küfür etmiş oluyorsunuz. Çok ilginç bir nokta. Yani ya şükrederseniz ya küfredersiniz. Burada ilginç bir nokta var. Bu Arapça bilenler için şey yapıyorum, açıklayacağım size de. Ve men yeşkür diyor ya, bakın bu fiili muzari. Ve men kefer diyor ya, bu da fiili mazi. Şunu açıklıyorum, şükür etmek geniş, Türkçedeki geniş zamanda kullanılmış. Kim şu an şükrederse, gelecekte şükrederse, daima şükrederse anlamına geliyor. Aman kefere de geçmiş zamanda. Kim küfür etmiş ise geçmişte diyor. Yani küfürü bir kez işlediniz mi? Şükretmediğiniz sürece ya da tövbe etmediğiniz sürece o size yapışık olarak devam ediyor anlamına geliyor. Şükretmek de bir kez şükretmek yetmez diyor Allah-u Teala. Sürekli şükür halinde olacaksınız. Çünkü bu bilinçli olmadığınız takdirde nimetlerin üzerini örtmüş oluyorsunuz kimden geldiği konusunda. Mesela çok değerli bir vazo var. Siz buna onun değerine binaen sürekli kıymetlik vermekle yükümlüsünüz. Çünkü onu hak ediyor. Yani dünyevi değerlerle düşünün yani şeyle değil. Ama değer vermediğiniz ne yapıyorsunuz biliyorsunuz. Elinizin tersiyle itiyorsunuz kırılıyor. Ve bir kez kırılır.
Evet.
Hani kırılan vazo yapıştırsan da eski kıymetinde değildir. Yani birisi bir anlık geçmiş zamanda oluyor ve kırılmış olarak devam ediyor. Ama şükrün önemine binaen de sürekli değer verme modunda olmak durumundasınız. Buna ne diyoruz biz? İman diyoruz. Çok güzel. İman diyoruz. Bakın, iman ikiye ayrılır. Bu bilgiyi lütfen gerekirse not edin. Çok önemli. İmanın yarısı sabır, yarısı şükürmüş. İmanın yarısı sabır, yarısı şükür. Biz hani ara sıra yemekte ya Rabbi şükür oh bugün de karnımız doydu diyoruz ya. Bu da güzel. Ama imanın yarısı olacak şekilde
demek
bir modda yaşamamız lazım. Demek de değil. Hani ne diyordu Davut ailesine? Şükrederek amel edin. Amel etmediğimiz ne var ki? Bu imanın yarısı. Bu ayetlerde var bu konu. Yarısı da ne? Sabır. Sabır ne demek? Razı olarak yaşamak sabırdır. Bak bir gün bu konuyu işleyelim. Bu çok geniş bir konu. Çok uzun süre araştırdım ben bunları ve kitaplarda da şey var. İmanın yarısı sabır, yarısı şükür. Sabır anlatıldığı gibi dişlerini sıkarak beklemek değil. Bu ucu Allah'a dokunan bir tahammülsüzlüğe sabretmek anlamına kadar da gidebiliyor. Hayır, ben bunları hak ettim ya da bu şartlar benim için en iyisi, bu benim için olayın merkezinde olması gereken, öyleyse ben sabredeceğim. Yani razı olacağım. Razı olmamak ne biliyor musunuz? Sabrın tersi haset. Küfür de ikiye ayrılıyor. Yarısı haset, yarısı kibir. Bütün kötülükler iki şeyden doğuyor. Kibir ve haset. Bu da ne? İblisin faaliyeti. Hani Adem kıssasında var ya, secde neden etmedin deniliyor. Sen diyor onu topraktan, beni ateşten yarattın, ateşte daha üstündür. Bu ne? Kibir. Haset ne? Razı olmamak. Bu nerede oldu? Cennete indirildikten sonra iblis, madem ben ayağım kaydı, ben Adem'i de kaydıracağım. İnsanlığı da oradan şey yapacağım. Bu da başkasının sahip olduğu değerlere, yani Allah'ın verdiklerine razı olmama durumuna da ne deniyor? Haset deniyor. İşte bir tarafta sabır şükür var, bir tarafta da kibir ve haset var. Şükrün tersi küfür işte. Şükrün tersi olan da bir anlamda kibir. Burası biraz teorik gelecek ama bir kapılar açılsın istiyorum. Gerektiği yerde düşünürsünüz. Kibirde de ne var biliyor musunuz? Beğenmemek var. Allah'ın verdiğini beğenmiyorsunuz. Kibir neresinde bunun derseniz, hani biz böyle öğrenmedik. Başkasındaki Allah vermiş olmuyor mu? Boyuyla, posuyla, parasıyla, şeyiyle. Onu beğenmiyorsunuz, kendinizi beğeniyorsunuz. Şükrederken ne yapıyorsunuz? Allah'ın verdiğini beğeniyorsunuz. Ya Rabbi ne güzel bir şey verdin bana. Ben bunu hak etmiyorum ama ne güzel verdin. Ya Rabbi şükürler olsun. Yukarıda bunların hepsi birleşiyor. Sabır, şükür, öbürü neydi?
Kibir,
haset, kibir. Bunları boş zamanlarınızda düşünürseniz ya da her olaya vurursanız bu çok yukarılardaki formüldür görürsünüz. Buradaki ayete göre de şükretmemek, hani dedik ya kibir ve haset var, küfürün elemanları olarak görünüyor. Küfür nedir biliyor musunuz? Küfür bir şeyin üzerine örtmek demektir. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde bu anlama geliyor. Hatta keffar deniliyor çiftçiye. Neden? Tohumu ekip de üzerine toprakla örttüğü için. Allah da günahların üzerine örter kelimesi yine Kur'an-ı Kerim'de kefere fiiliyle geliyor. Yani Allah günahlarını şöyle, mesela kefir annâ seyyiâtina. Bizim günahlarımızı küfret, yani kefere üzerini ört anlamında, olumlu anlamda, bizim için işimize yarayan anlamıyla. Eğer siz Allah'ın nimetleri, Allah'ın verdiği gerçeğini görmemezlikten gelirseniz onun üzerini örtmüş olursunuz. Yani küfretmiş olursunuz. Eğer nimetin Allah'tan geldiğini bilirseniz şükredersiniz. İşte bu anlamda çok önemli. Ama Allah sen etsen de etmesen de ganidir, hamiddir. Yani ganidir, zengindir. Yani hiçbir şeye muhtaç değildir. Hamiddir, övülmeye layıktır. en çok övülmesi gereken odur. Aynı zamanda da Allah kendi kendini över zaten. Sana ihtiyacı yok anlamındadır. Şimdi devam edelim. Ve iskala Lukmanu ibnihi oğluna nasihat ederek dedi ki ve hüve ya'uzu vaaz ederek ya büneyye ey oğulcuğum. Bak bu ifade ilginç. Ey oğul demiyor. Sen bana baksana bir demiyor. En yumuşak, en latif bir şeyle gönlünü alırcasına ey oğulcuğum. Sizin de burada bir taktik var. Yani bir nasihat verecekseniz yumuşak halinizle onun gönlünü kazanmak şeyiyle verin mesajı da burada. La tüşrik billah. Allah'a şirk koşma. Bak bu sayfa boyunca Lokman Aleyhisselam'ın oğluna verdiği nasihatler ard arda dizilmiş. Sadece arada iki tane Allah-u Teala'nın ifadesi var. Diğerleri Kur'an ifadesiyle Lokman'ın ağzından çıkanlar. İlkincisi Allah'a şirk koşma. Yani kendisine hikmet verilen, bunun da Kur'an'da övülen kimsenin oğluna verdiği ilk nasihat bir numara Allah'a şirk koşma. İnne şirke şüphesiz şirk le zulmün azim. En büyük zulümdür.
Azim diyor.
Azim diyor. Yani az buz değil yani. En yukarıda o var. Başka ayetlerde diyor ki kim diyor şirk dışında diyor bir günah işlerse diyor Allah dilerse onu affeder diyor. Hani bizim hadis olarak şey yapıyoruz, ayette de varmış bu. Şirk dışında bütün günahlar affedilirin ayetsel karşılığı var. Şimdi burada en büyük zulümdür. Bununla ilgili bir şey de var. Elmalı'da bir not var. O çok önemli. Bir ayet inmiş. Ayette diyor da iman edip de imanlarına zulmü bulaştırmayanlar var ya işte diyor onlar emin olanlardır diyor. Onlar doğru yolu bulmuş olanlardır da. Sahabi efendilerimize bu ağır geliyor. Nasıl Amenna Resulü'den bir önceki ayet ağır geliyor ya, bu da ağır geliyor. Ya birisi soruyor sahabiden, ya içinizde diyor, nefsine diyor, zulmetmemiş olan var mı diyor. Peygamber Efendimiz'e konuyu götürenler diyor ki, götürdükten sonra Peygamber Efendimiz diyor ki, hayır diyor yanlış anladınız diyor. Bu ayet Lokman suresindeki, yani suresi değil de Lokman'ın oğluna şirk koşma, çünkü şirk en büyük zulümdür anlamına geliyor diyor bu. Şimdi sahabe efendilerimiz ne anlamış? Kendi nefsine zulmetmek olarak anlamış. Ama Allah'ın Resulü ne diyor? Hayır diyor, o zulüm diyor sisteme olan, Allah'a karşı olan zulümdür. Allah zulümden etkilenmez. Ama sen zulmetmiş olursun. Yani haksızlık etmiş olursun muhteşem sisteme ve Allah-u Teala'nın zatına haksızlık etmiş olursun. Ne yaparsan imanına zulmü bulaştırırsa. Burayı anlıyor muyuz? Zulüm ne demek? Adaletin zıttı demek. Adalet olması gereken bir duygu. Bunun sen hak ettiği şekilde Allah-u Teala'ya vermez isen zulmetmiş oluyorsun. İşte bu anlamda da inne şirke le zulmün azim. Şirk en büyük zulümdür. Sen Allah'a haksızlık ettiğin için, zulmettiğin için de bu bir şekilde de sana yansıyacaktır. Yansıması nereye? Ceza boyutunda. Ceza kime? Cehennemde ne azap görüyor? Nefis azap görüyor bedenle beraber. O zaman sen zulmetmiş oluyorsun kendine. Çünkü ne diyor? Allah şirki affetmem. Allah şirki affetmezse seni nereye koyacak? Yani o kimseyi nereye koyacak? Cehenneme. Cehennemde de nefsine zulmetmiş olmuyor mu azap görerek? İşte burada da diyor ki şirk zulmün azim. Hem Allah'a yapılan boyutuyla hem de kişinin kendisine yaptığı dolayısıyla kendisine yaptığı boyutuyla en büyük zulümdür. İşte bu bak bu. Daha sonra bak bu birinci vasiyet. İki tane ayet var. Allah-u Teala başka bir şey anlatıyor. İlişkili de Lokman'ın ağzından anlatmıyor. Daha sonra da nasihatler devam ediyor. Demek ki bu en önemlisi bu. Yani sıralamsa belki birinciyi o kadar şey yapmayacağız ama araya iki tane ara veriliyor. Ondan sonra yani arayı açmış Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a şirk koşma. Birincisi bu. Sahabe efendilerimiz koşuyor muydu?
Yok.
Koşmuyordu. Ama önceki ayetlerde işlediğimiz gibi, mesela Hanif ayetindeki işlediğimiz gibi, Allah'ın sübhanlığına aykırı bir söz söylediğimizde bir anlamda şirk yapmış oluyoruz. Allah'ın sübhanlığını eksilttiğimizde
nasıl bir söz olur?
Ya da Allah'tan gayrısına sübhanlık isnat ettiğimizde şirk koşmuş oluyoruz. Yani Allah'ın sübhanlığından haşa bir parçayı ayırıyoruz. Allah'a sübhanlıktan ediyoruz. Bu şirk başlı başına. Bir kimse de mükemmel olabilir mi? Kim olursa olsun, hangi mahlukat olursa olsun, yaratılma seviyesinin neresinde olursa olsun mahlukattır. Mahlukat da Halik gibi olamaz. Halik de süphan, mahluk süphan değil. Sen o kimseye öyle bir gönül besledin ki, öyle bir yönelişle yöneldin ki, öyle bir bağlanışla bağlandın ki, süphan gibi ilan ettin. Onu ya da sistemi. O zaman bu başlı başına ne oluyor? Şirk oluyor. İşte o da azimi olan şirkin içerisine giriyor. O yüzden hani Peygamber Efendimiz'in sahabilere söylediği bu. Yani Allah'a zulmedersiniz diyor. Aynen diyor Lokman'ın oğluna ettiği gibi. Hani sahabi şey anlamış. Ya kendine nefsine zulmetmeyen var mı? Hayır diyor, öyle değil diyor. Allah'a zulmü kastediliyor. Yani Peygamber Efendimiz'in ashabının değerini bir düşünün. Bizim ne kadar üstümüzde. Biz onun ayağının altına gelemeyiz. Ama mevzu bahis şirk olunca herkesin düşüncelerine, yaptıklarına, imanına, ameline biraz dikkat etmesi gerekiyor. Ne kadar var? Kaç dakika var? 5-6 dakika var. Devam edelim. Şimdi bu arada parantez açılıyor. Biz insana anasını ve babasını vasiyet ettik. Onu annesi zaaf üstünde zaafla taşıdı. Sütten kesilmesi de 2 senedir. Bana ve ana babana şükret. Uf. Dönüşünüz banadır. Devam. Eğer onlar virgül hakkında bilmediğin bir şeyi bana ortak koşman için seninle mücadele ederse onlara itaat etme. Ama dünyada o ikisine de sahip çık ve iyi geçin. Bana yönelenlerin yolunu tut. Sonra dönüşünüz banadır. Ben size yaptıklarınızı haber veririm. Şimdi burada parantezde anne ve babaya itaat ve iyi geçinmeyle ilgili bir şey var. Neden? Ey oğulcuğum diyor. Ey oğulcuğumu diyen baba. Bununla ilgili Allah-u Teala insanlara, yani bize bir açıklama yapıyor. Ey oğulcuğum diyen kim? Hikmet verilmiş. Yani mümin, inanan birisi. Burada anne babanın değeri anlatılıyor. Bu bizle ilgili kısma. Peki bu ayet Peygamber Efendimiz'e indi, sahabilere indi ve Mekke döneminde indirilmiş bir ayet bu. O zamanın şartlarını düşünürsek, o Peygamber Efendimiz'in sahabesinin yaşadığı şartları da zorlukları bir düşünsenize. Duymuşsunuzdur hikayelerden. Çocuk Müslüman olmak istiyor. İslamiyet'in anneye babaya verdiği değeri de biliyor. Müslüman olursam diyor, sana hakkımı helal etmem diyor. Sen benim annem, ben senin annem baban değil miyim diyor. Yapmayacaksın diyor. Şimdi Allah-u Teala birinci ayette annesi babası mümin olanlara, o annelere babalara itaati şart koşuyor ama yanlış anlamalara meal vermemek için de ne diyor? Ama diyor onlar diyor hakkında bilmediğin şeyi bana ortak koşman için seninle mücadele ederlerse onlara itaat etme diyor. Oh be, Müslüman gençler rahatladı. Yoksa Allah korusun imanları gidebilirdi. Ama diyor ki yine diyor onlara diyor sahip çık ve iyi geçin. Neden? Onların da gönüllerini kazan bir. Bir de onlar gerçekten bir meşakkat, yani sana geçen bir hizmetleri var. Onları da yok sayma. Hani onlara da şükret dediği kısım o. Yani parantez açarak da o günün şartlarına ilişkin de bir mesaj veriyor. Tabii ki bugüne yansımaları var. Bu ayetin şimdi de yansıması var. Yani bugün birçok aile oğlu evladı belirli İslami yaşantıyı seçmek gayretinde olsa da reddediyor. Yani negatif bir mahalle baskısı da var. Bu da ne oluyor? İşte bu ayetin içerisine giriyor. Yani belki o zamanki kadar dinini değiştirme konusunda bir baskı değil ama çocuğunun kendi gibi yaşamamasına bir direnç var. Allah korusun ama bu ayet, o anne babalar da o ayetin içerisine girebiliyorlar. Dikkat etmek lazım.
Veya doğumların da babalarla karşı aynı şekilde olabilir.
Şey oluyor, ikisi de oluyor tabii, iki yönlü. Hani bu ayetin sınırları içerisinde şey yapıyorum. Zaten diyor ki bak, bana yönelenlerin yolunu tut diyor. Ne yapacağım peki? Yani tamam, anneme babama saygı göstereceğim, onlara itaat etmeyeceğim, ne yapacağım? Bana yönelenlerin yolunu tut. Bir Maide suresinde, özellikle Tövbe suresinde bir ayet diyor ki, çok etkilenmiştim ben o ayetten. Sen diyor, gece gündüz Allah'ın rızasını isteyerek ona candan yönelenlerle beraber ol diyor. Sakın dünya hayatının geçici menfaatlerine, süsüne yönelip de onlardan yüzünü çevirme. Müthiş bir ayet. Bak burada diyor ki, bana yönelenlerin yolunu tut diyor. Yani gençlere burada bir mesaj, bize de mesaj. Peki ne yapacağız? Sabah akşam Allah'ın rızasını dileyerek ona yönelenlerle beraber ol. Yani arkadaş mı seçeceksin? Bak o adama, gece gündüz Allah'ın rızasını şey yapmak için oluyorsa ona yönel. Bırakma diyor Allah onu peşine. Fatiha suresinde işlemiştik, hatırlarsınız. İhtinas sıratel müstakim. Sıratel lezine enamte aleyhim. Ya Rab, bana sıratel müstakimi nasip et dediğinde sana verilen yol faal bir yol, aktif bir yol. Çalışan, iş gören bir yol. Yani seni kolundan alıp tutup götürüyor. Ne oluyor? Eğer çevren değişirse, Allah-u Teala değiştiriyor.
Evet.
O yeni çevren seni meyhaneye götürmüyor. Ya da senin ağzın argoya alışık, belden aşağı esprilere alışık. Hani şu toplumun içerisinde bir kişi öyle bir laf söylesin. Ne kadar anına dışlarız değil mi? Bakışlarımızda, gönlümüzde ya da direktman söyleriz biz. Ne yapıyor? Artık o bu durumuna uyup uydurmak zorunda kalıyor. Allah'ın rızası da bu doğrultuda. Siz kolunuza girerseniz o arkadaşı nereye götürürsünüz? Camiye götürürsünüz, Kur'an sohbetine götürüş yaparsınız. İşte onlarla beraber ol diyor. Otomatikman bu sırat-ı müstakim olmuş oluyor. Bu anlamda yüzünü diyor ki, dünyanın geçici menfaatlerine kanarak sakın onlardan yüzünü çevirme diyor. Burada da inceliklerine girersek ayetin, biz insana anasını ve babasını vasiyet ettik. Yani aman onlara iyi bak. Yani vasiyet ettim ya, bakma konusunda vasiyet et. Onu annesi zaaf üstüne zaafla taşıdı. Hepimiz biliyoruz hanımların neler çektiklerini. Bir film vardı. Filmde anne erkeğe o bir şeyler giydirilerek falan anne rolü yaptırtılıyor. Yani şeyi çekmesi için o şeyleri. O bir espiritüel bir yaklaşımla çevrilmiş bir film vardı. Gerçekten zor. Kemikleri eriyor, dişleri çürüyor. Hamilelik diyabeti var. Hamilelik depresyonu var. Gerçekten zor şey değil. Allah diyor ki zaten zaaf üstüne zaaf diyor.
Zorluk üstüne.
Evet, taşıdı. Zorluk üstüne zorluk da taşıdı. Sütten kesilmesi de 2 senedir. Ha, doğunca iş bitmiyor. 2 sene boyunca da yapışıyor. Yani bırak sırtından düş dersiniz ya, o da onun şekilde düşüyor. Siz ne kadar iyi niyetli bir baba olursanız olun, çocuk sizi aramıyor. Yani emecek, yani annesinin kokusuna falan ilgilen. 2 sene boyunca da annesi yapışıyor ona, yani bebek ona yapışıyor. Hala bir meşakkat, hala üzerinde bir yük. Yani severek yapıyor ayrı. Ama hani dünyevi meşakkat olarak öyle ve diyor ki bana ve ana babana da şükret. Yani kadir kıymet bilmek açısından da önce bana, anne babana da şükret. Yani değer bilmek, kadir kıymet bilmek. Hani kim ki insana teşekkür etmez, Allah'a da teşekkür etmez meselesi. Ve ilel masir, dönüşünüz banadır. Ben bunları size haber vereceğim. Yani şükrü Allah'a ve anne babana şükürsüzlük mü ettin etmedin. O konuda ne yapacağım, ben sana haber vereceğim. Hani bu da Fatiha suresinin Maliki Yevmiddin kısmı. Din gününün sahibi ya, orada her şey önüne gelecek bir şekilde. İşte diğer kısmı da eğer onlar hakkında bilmediğin bir şey bana ortak koşmanırsa, seninle mücadele ederse onlara itaat etme. Dünyada o ikisine sahip çık ve iyi geçin. Sahabe efendilerimiz de zaten bu şekilde yapmış. Bana yönelenleri yolunu tut, açıkladı. Sonra dönüşünüz banadır. Yukarıdakinin tekrar şeyi bu. Ben size yaptıklarınızı haber veririm. İşte bu parantez açığı içerisine alınmış ifadeler. Sonra da 15. ayetle 16. ayetle itibaren devam ediyor. Biraz değinelim, bitirelim. Ey oğulcuğum, yaptığın bir hardal tanesi ağırlığında da olsa, bir kaya içinde de olsa veya göklerde veya yerin dibinde, Allah onu yine getirir, yani karşına getirir. Şüphesiz Allah latiftir, habirdir. Ey oğulcuğum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret ve kötülüğü yasakla, başına gelen belaya sabret, şüphesiz bunlar azim gerektiren işlerdir. İnsanlardan kibirlenerek yanağını çevirme, yeryüzünde çalım satarak yürüme, şüphesiz Allah her kendini beğenmiş ve çok övüneni sevmez, yürüyüşünde de ölçülü yürü, orta yolu tut, sesini alçalt, gerçekten en kötü ses elbette ki merkebin, yani eşeğin sesidir. Bu önümüzdeki derste Allah nasip ederse de bu öğütlerin inceliklerine gireceğiz ve şey yapmaya çalışacağız. Zaten sonunda bir ayn işareti var, bu durak konu bitti anlamına geliyor. Konu bütünlüğünün bittiğiyle ilgili bir şey, misal. Bakayım not aldığım başka bir şey var mı? Neyse, bu şeyi kaydı kapatalım. Sadakallahül azim.